24. mektubun birinci ceyli. İkinci nükte. Duanın tesiri azimdir. Hususan dua külliyet kesbederek devam etse, netice vermesi galiptir. Belki daimidir. Hatta denilebilir ki, sebebi hılkati alemin birisi de duadır. Yani kainatın hılkatinden sonra başta nev-i beşer ve onun başında alemi İslam ve onun başında Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamın muazzam olan duası bir sebebi hılkati alemdir. Yani Halık-ı Alem istikbalde o zatı nev-i beşer namına, belki mevcudat hesabına bir saadet-i ebediye, bir mazhariyet-i esma-i ilahiye isteyecek bilmiş, o gelecek duayı kabul etmiş, kainatı halk etmiş. Madem duanın bu derece azim ehemmiyeti ve vüs'ati vardır, hiç mümkün müdür ki 1350 senede her vakitte nevi beşerden 300 milyon cin ve ins ve melek ve ruhaniyattan hat ve hesaba gelmez mübarek zatlar bil ittifak Zat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam hakkında rahmeti uzmayı ilahiye ve saadeti ebediye ve husulu maksat için duaları nasıl kabul olmasın, hiçbir cihetle mümkün müdür ki o duaları reddedilsin. Evet. Şimdi duanın tesiri azimdir. Biz ellerimizi açmakla bir şey yapmıyoruz. Bir şey yaptığımızı da zannetmeyelim. Fakat Allah ona iltifat ediyor, ona itibar ediyor. Bir kul aczini hissederek, zaafını hissederek, fakrını hissederek ellerini açıp Cenab-ı Hak'tan isterse, samimiyeti ve ihlası ölçüsünde Cenab-ı Hak istediği şeyleri vermeye kadirdir. Ve veriyor. Mesela Bedir'de Peygamber Aleyhisselam ellerini kaldırmış, Ya Rabbi zafer nasip eyle. Ya Rabbi şu bir avuç Müslüman kaybolacak olsa, şu anda mahvolacak olsa, dünyada sana ibadet edecek kalmaz diye gözyaşlarını musluk gibi akıtıyor ve Cenab-ı Hak 5000 meleğini imdada gönderiyor. Bir gemi deniz üzerinde fırtınaya tutuluyor ve paramparça oluyor. Adam birisi kırık bir tahta parçası yakalıyor. Kırık bir tahta parçası üzerinde kırık kalpli olan o adam öyle bir dua ediyor, öyle iltica ediyor, öyle Allah'a sığınıyor ki Cenab-ı Hak onun duasının hürmetine o fırtınayı dindiriyor. Yani dua öyle şeylere kadir ki ellerimizi açmamız yapmıyor bunu. Elleri açmamıza Allah iltifat ediyor. Allah itibar ediyor, Allah kıymet veriyor, onun kudretini, rahmetini ram ediyor. Şimdi bu sırra binaen, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya geldikten sonra şiddetle, ısrarla ve ilhahla Cenab-ı Hak'tan saadet ebediye istemesi, ebediyen Esma-i Hüsna'sına beraberlik cihetiyle Cenab-ı Hak'tan bir şeyler istemesi neticesinde Cenab-ı Hak duasını kabul ediyor ve bu dünyayı halk ediyor. Ta ki o zat gelsin, bu duayı yapsın, duayı kabul edeyim ve duanın neticesinde ebedi saadeti onun için, ümmeti için halk edeyim diye Cenab-ı Hak onun duası hürmetine hem dünyayı hem de ahireti halk ediyor. Duanın tesiri azim olduğunu nasıl görüyoruz değil mi? Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ellerini açıp dua istiyor, dua ediyor, Allah'tan bir şeyler istiyor, Allah onun duasını ezeli ilmiyle görüyor, biliyor, onun duası hürmetine ahireti halk ediyor, müsaade ediyor ki gelsin bu dünyaya o duayı yapsın diye dünyayı halk edip onu gönderip duasını ettirip duasını kabul edip Neticesinde ahireti onun için Cenab-ı Hak yaratıyor. Şimdi ebedi bir saadeti, ebedi bir cenneti Cenab-ı Hak dua hürmetine yaratıyor da bizim istediğimiz herhangi bir hadisi Allah niye yaratmasın? An şart ki kalpte samimiyet, ruhta ihlas olacak. O kalpte ve ruhtaki samimiyet ve ihlasa binaen Cenab-ı Hak'tan istediğimiz ne varsa ama ne istiyorsak Allah vermeye kadir olduğunu bilelim. Yeter ki Allah'ın rızasını celbedecek fiillerde, ihlaslı hareketlerde bulunalım. İşte bu akşam o dua akşamlarından, gecinden birisi. Bu akşam her birimiz inşallah kalbimizi ittihad ettirerek, ruhlarımızı tevhid ettirerek Cenab-ı Hak'tan bir şeyler değil, çok şeyler isteyeceğiz. Çünkü hem alemimizde, hem dinimizde, hem vatanımızda, hem ümmet içerisinde, hem insanlık aleminde ciddi problemler var. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini oluk oluk göndermesi için samimi dualar lazım. Bu samimi duaları da müminler yapacak. Gafil olan insanlardan böyle bir şey kesinlikle beklemeyin. Şu vatanın kurtulması mukadder ise samimi insanların duasıyla olacaktır. O samimi insanlardan da birileri biz olmaya çalışacağız inşallah. Yoksa şu anda Allah muhafaza hem vatanımız için hem ümmet için ciddi manada menfi hal ve hareketler, faaliyetler yürütülmeye çalışılıyor. Bunlara tek bir kalkan var, duamızdır. O duayı da ciddi manada işletmezsek Allah muhafaza Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve inayeti bize elbette ne yapmayacak? Ulaşmayacak. Ulaşsa bile geç ulaşacaktır. Evet. Duanın tesiri azimdir. Duanın tesiri azimdir. Özellikle, hususan dua külliyet kesbederek devam etse, külliyet kesbetse, fazlalık kesbetse, netice vermesi galiptir. Belki daimidir. Bakın şimdi, bir ovada, bir dağda bir tek ağaç varsa oraya fazla yağmur yağmıyor. Öyle diyorlar işin uzmanları. Siz bir yerde fazla yağmur yağmasını istiyor musunuz? Evet. Fazla yağmur yağmasını istediğiniz yerlerde fazlaca ağaç dikeceksiniz. Peki ne olur? O ağaçlar yağmuru çekiyor diyorlar. Onların ifadesi yanlış. Ama bir hakikat var ortada. O ağaçlar lisan-ı hal ile Cenab-ı Hak'tan ihtiyaçları için ihtiyacı fıtri lisan ile dua ediyorlar. Ya Rabbi, hayatımız için rahmet lazım. Hayatımız için yağmur lazım. Ya Rabbi ne olursun senden başka dayanacak kimsemiz yok diye ağaç dua ediyor. Bir ağaç olsa yağmuru celbetmez. Yağmur mu istiyorsunuz? O zaman ellerini semaya doğru açmış olan çokça ağaçları sizin orada dikmeniz icap ediyor. Demek ki burada da üstadımız aynı şeyi bize veriyor. Bir ağaç hükmünde bir tek insanın yaptığı dua Cenab-ı Hakk'ın rahmetini külli manada celbetmeye kâfi olmayabiliyor. O zaman külli manada orman hükmünde cemaatlerin yaptığı dualar Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ne yapacak? Celp edecektir. Evet. Hatta denilebilir ki sebebi hılkati alemin birisi de duadır. Çok sebepleri var ama kainatın yaratılışının hikmetlerinden birisi de duadır. Yani izahını yapıyor. Şuraya doğru gelmemiz mümkün mü ya? Şuraya doğru böyle bir burayı doldursak. Karşıda duranlar fazla karışmıyoruz onları da. Fakat böyle kıyıda köşede duranlara karışmak durumundayız. He? Öyle mi? Evet. Apoloji çalışmıyor mu? Aleyhisselam.
Başlamadım, ben selam verebilirim.
Ders başladı abi ama. Hoş geldiniz abi. Nasılsınız? Evet. Şimdi kainatın yaratılışının çok sebeplerinden birisi de duadır ifadesini üstadımız burada biraz daha açacak. Sebebi hılkati alemin birisi de duadır ifadesini nasıl anlayacağız? İşte izah burası. Yani kainatın hılkatinden sonra başta nev-i beşer ve onun başında alem-i İslam ve onun başında Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamın muazzam olan duası bir sebebi hılkat-i alemdir. Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelidir. Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisine göre geçmiş de yok, gelecek de yok. Bütün zamanlar Allah için haldir. Şimdiki zamandır. Bizim için geçmiş ve gelecek, dün ve yarın hükmündeki ifadeler var. Çünkü biz zamanla mukayyediz. Fakat Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelidir. Ezeli olduğundan dolayı Allah için geçmiş ve gelecek diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü Allah zamandan münezzehtir. Öyleyse Cenab-ı Hak için alem-i erbahtaki durumumuz ile anne rahmindeki durumumuz, dünyaya geldiğimiz vakitteki durumumuz, kabre girdiğimiz vakit, berzah alemine göçtüğümüz, mahşere çıktığımız, ebedül abattaki cennet ya da cehennemdeki durumumuz Allah için birdir. Hepsini Allah aynı anda müşahede edip biliyor. Çünkü Allah'ın ilmi ezelidir. İşte üstadımız burada şu ilmi ezelisiyle Cenab-ı Hakk'ın bildiği ve gördüğü bir hakikatin kainatın yaratılışına nasıl sebep olduğunu izah ediyor. Yani kainatın hılkatinden sonra, kainatın yaratılışından sonra, bu bizim için başta nevi beşer, bütün insanlık arkadaşlar kalplerinin derinliğinde bir mana taşıyor. Ebed, ebed duygusu. Ya Rabbi biz ebedi yaşamak istiyoruz. Seninle ebediyen beraber olmak istiyoruz. Hem de bütün Esma-i Hüsna'nla beraber olmak istiyoruz diye insanların tamamının kalplerinin derinliğinde ebed duygusu vardır. Ve bu Cenab-ı Hak'tan bir şey istiyor. Bu duyguyu da Allah ebedi alemi yaratmakla tatmin edecektir. Nasıl ki Allah gözü yaratmış, karşılığında güneşi, mideyi yaratmış, karşılığında nimetleri, kulağı yaratmış, karşılığında sesleri yaratmışsa, aynı şekilde kalbimizin derinliğinde bulunan ebed duygusu büyük bir midedir. Bu da Cenab-ı Hak'tan bir şeyler istiyor. Ya Rabbi ebedi yaşamak istiyorum diyor. Cenab-ı Hak kalplerimizin ve vicdanlarımızın derinliğinde bulunan ebed duygusunu elbette ebedi bir alemi yaratmakla tatmin edecektir. Çünkü Allah adildir. Yarattığı her mahlukun ihtiyacını elbette karşılamıştır, karşılayacaktır. Üstadımız 10. sözde aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliye denilse ki sana 1 milyon sene ömür ile dünya saltanatı verilecek fakat ahirde mutlaka hiç olacaksın. Tevehüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla oh yerine ah diyecek ve teessüf edecek. Demek en büyük fani, en küçük bir alet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor diyor. İnsanda binlerce hissiyat var. Binlerce hissiyatın karşısında Allah vermiştir. Aklın hizmetkarı olan kuvve-i hayaliye deyin. Sana Allah 1 milyon sene ömür verecek. Hem de dünya saltanatıyla beraber. İster misin? Fakat ahirde mutlaka hiç olacaksın o şartla. Oh demeyecek. Ah diyecek. Niye? Çünkü insan 1 milyon sene ömür bile olsa, hatta saltanat bile olsa ne yapmaz? Onun o midesini doyurmaz. Cehennem dahi olsa beka istenir diyor. İşte arkadaşlar, bütün insanlar ebedi alemi istiyor. Baştan ey beşer. Ve onun başında alemi İslam. Artık iş fıtrilikten çıktı. Biraz da şuurlu bir şekilde dönüştü. Allah'ı bilen insanlar doğrudan Allah'tan istiyor. Ve onun başında Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamın muazzam olan duası bir sebebi hılkat-i alemdir. Peygamber aleyhisselam bütün insanlığı, bütün şuur sahiplerini, hatta bütün kainatı arkasına alıyor. Ya Rabbi, ebediyet istiyoruz, ebedi aleme gitmek istiyoruz, bütün Esma-i Hüsna'nla beraber istiyoruz diye dua ederken, Üstadımız diyor ki bütün kainat arkasında, oh ya Rabbena, evet ver, biz dahi istiyoruz diyorlar. Diyeceksiniz ki ya cansız nasıl ister? Cansız da ister. O cansız size göre cansızdır. Üstadımız diyor ki bence küre hayvandır diyor. Bence küre hayat sahibidir diyor. Eğer mikrobu büyütseniz küre olur. Küreyi küçülseniz küçük bir mikrop gibi olur. Hayat emarelerini gösterir. Üstadımız başka bir yerde lemasta diyor ki baktım birden kainat canlandı ve dedi bizi camit zannetme ey insanı boş boğaz. Bizi camit cansız zannetme ey boş boğaz insan. Allah, demek ki kainatta hayat var. Bir şey daha Peygamber'in mucizelerinden. Üstadımız Haninul Cizm mucizesini naklediyor 19. mektupta. Haninul Cizm kuru hurma direğinin ağlaması. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik ya da minber yapılmadan evvel dayandığı bir kuru direk vardı. Mescitte. Şimdi ona dayanıyor ve hutbesini veriyor. Belli bir şeyden sonra hutbe yapılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbeye geçiyor. Oradan hutbeyi vermeye başlayınca hamile bir deve eniltisi gibi bir enilti işliyor. Herkes de o iniltiyi işitiyor. Bakıyorlar ki kuru direk. Nasıl ağlıyor ama? Çok enteresan. Efendim gidiyor teselli veriyor ve şu ifadeyi kullanıyor. Eğer istersen, 19. mektupta orijinal Arapça metni var. Eğer istersen Allah'ın izniyle ben senin tekrar köklerini yeşertirim. Canlandırırım. Senin dallarına hayat verdiririm ve senden meyve gelmesini tekrar sağlarım. Tekrar canlanacaksın. Senin dalların serpilecek. Yine istersen seni ben cennette dikeceğim ve cennette Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları senin meyvelerinden yiyecek. Şimdi Sadrımız diyor ki Cis söyledi, kuru direk söyledi. Öteki cemaatin hepsi de işitti. Kuru direk ne söylemiş? Demek ki bütün mevcudatta beka isteği, ebedi yaşama isteğinin olduğuna da çok güzel bir delil bu. O diyor ki İğrisni fil cenne ye'kulu min semerihi evliyaullahi la ye'bediye. Yani beni cennette dik ki Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları ebedi alemde benim meyvelerimden ebediyen yesin. Bu ne demek? Kuru direk bile, cansız olduğunu zannettiğimiz o odun bile ebedi hayata müştaktır. Ebedi hayatı sever ve oraya doğru devamlı bir şey taşır, şevk taşır. Ya. Şimdi aynı hitap bize de yapılmıyor mu? Eğer istersen dünyada seni şu kadar mükemmel bir yere getiririm. Ama istersen seni ebedi bir cennete müjdeleyici olarak seni oraya çağırabilirim diye bütün peygamberler insanlara böyle bir teklifte bulmuşlar. Bazıları cennete, bazıları dünyaya talip olmuşlar. Evet. Tekrar kaldığımız yere geçiyoruz. Yani Halık-ı Alem, kainatı yaratan Cenab-ı Hak, İstikbalde o zatı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı nev-i beşer namına belki mevcudat hesabına bir saadet-i ebediyye bir mazhariyet-i esma-i ilahiye isteyecek bilmiş o gelecek duayı kabul etmiş kainatı halk etmiştir. Kainatın yaratılışının birkaç tane sebebinden birisi de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzam olan, ihlaslı, safi ve samimi duasıdır. Kainatı yarattıran, cennet ve cehennemi yarattıran dua, elbette bizim de, vatanımızın da, ümmetin de istediği şeyleri verdirebilecek bir kuvvete, kudrete haizdir. Yeter ki biz istemeyi bilelim, yeter ki biz isteyeceğimiz şeyi ihlaslı ve samimi isteyebilelim inşallah. Madem duanın bu derece azim ehemmiyeti ve vüsati vardır, hiç mümkün müdür ki? 1350 senede her vakitte nev-i beşerden 300 milyon cin ve ins ve melek ve ruhaniyattan hat ve hesaba gelmez mübarek zatlar bir ittifak Zat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam hakkında rahmeti uzma-i ilahiye ve saadet-i ebediye ve husul-u maksud için duaları nasıl kabul olmasın, hiçbir cihetle mümkün müdür ki o duaları reddedesin. Bakın, ayet-i kerime var. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Allah ve melaikeleri o Zat-ı Kibriya'ya, o Resul-ü Kerim'e salatu selam eder. Allah ve melaikeleri. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam getiriniz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın salatu selam getirdiği bir zat. Bu dua kabul olmaz mı? Elbette kabul olur. Meleklerin salatu selam getirdiği bir zat. Bu dua kabul olmaz mı Peygamber Aleyhisselam hakkında? Elbette kabul olur. 1300 senedir şu kadar makbul zatlar ve şu kadar ümmet, şu kadar mümin devamlı salatu selam duası getirmişler. Kime? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Elbette bütün bu duaları Cenab-ı Hak kabul eder. Çünkü zaten kendisi başta salatu selam ediyor. Salatu selamın manası nedir? Duadır. Öyleyse o zatın başta Cenab-ı Hakk'ın duasına mazhar olması, meleklerin duasına mazhar olması, bu kadar ümmetin ve halis insanların duasına mazhar olması gösteriyor ki o zat Cenab-ı Hakk'ın yanında çok makbul bir zattır. Çok şerefli bir zattır. İstediği hiçbir şey geri çevrilmez. Sahabelerden birisi geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki ya Resulallah, benim annem müşrik. Ben annemi şimdiye kadar yola getiremedim. Hidayetine vesile olamadım. Tek bir çare kaldı, o da sensin. Ne olursun o ihlaslı ve samimi duandan benim annem için de bir tane eder misin? Peygamber ellerini kaldırıyor. Peygamber Aleyhisselam elini kaldırınca bu da koşuyor evine, annesinin evine. Koşuyor, kapı kapalı. Zorluyor kapıyı, açamıyor. En son annesi çıkıyor, diyor ki evladım niye kapıyı zorluyorsun bu kadar? Anneciğim diyor, durumu nasıl? Diyor ki eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammedur. Yani Peygamber Aleyhisselam yeter ki bir ellerini kaldırsın, yeter ki Cenab-ı Hakk'a bir iltica etsin, Cenab-ı Hakk'a bir teveccüh etsin ve bir şey istesin. O istedi mi, onun için kainat durur. Niye? Çünkü onun duasında samimiyet var, ihlas var, safiyet var. Ve sırf Allah için yapmak var. Bu çok mühim. Cenab-ı Hak bir nebze dahi olsa böyle bir dua yapmamızı nasip etsin inşallah. Ya. Elhamdülillah. Madem bu kadar külliyet ve vüsat ve devam kesbedip lisan-ı istidat ve ihtiyacı fıtri derecesine gelmiş, elbette o Zat-ı Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam dua neticesi olarak öyle bir makam ve bir mertebededir ki bütün okul toplansa, bir akıl olsalar o makamın hakikatını tamamıyla ihata edemezler. Bakın tekrar okuyayım burayı. Madem bu kadar külliyet ve vüsat ve devam kesbedip lisan-ı istidat ve ihtiyacı fıtri derecesine gelmiş, elbette o Zat-ı Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam dua neticesi olarak öyle bir makam ve mertebededir ki bütün okul toplansa, bir akıl olsalar o makamın hakikatını tamamıyla ihata edemezler. Etmeleri mümkün değil zaten. Allah ondan razı olduğunu ifade etmişse bu makamı hangi insan tartabilir? Allah'tan başka. Hiç kimse tartamaz. Bütün melekler sayısız addedilecek kadar, sonsuz kabul edilecek kadar melekler Peygamber Aleyhisselam'dan razı olduklarını, ona dua ettiklerini bildikten sonra hangi insan ben onun makamını ihata edebilirim diye mi ki? Şu kadar insan ona salatü selam getiriyorsa, yaptığımız bütün dualar, ibadetler onun kefe-i mizanına giriyorsa, onun defterine yazılıyorsa, hangi insan ben onun bütün sevabını tamamıyla ihata edebilirim diye bir ki? Mümkün değil arkadaşlar. Şu anda yaptığımız bu derste Allah bir feyiz ve sevap halk etmişse aynı feyiz ve sevap onun defterine giriyor. burada ne kadar sevap kazandığını hepimiz bir akıl olsak tartabilir miyiz? Tartamayız. Öyleyse bütün insanlar toplansa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kefesine giden, defterine giden sevapları tartması mümkün değildir. Onu ancak Allah tartar. Onu ancak Allah bilir. Makamını ancak Allah kaydedebilir. Başka hiç kimse o Zat-ı Kibriya'nın, o Resul-ü Kerim'in makamını ihata etmesi mümkün değildir. Bir misal verelim inşallah, biraz daha belki akla yakınlaşır. Üstadımız 24. sözde yanlış anlaşılan hadis-i şeriflerinin izah edildiği bir yer var. Üçüncü dalda. Birisi de şu. Men kara'e heze u'tiye lehu sevabu Musa ve Harun diye bir hadis-i şerif var. Kim bu duayı filan vakitte okursa Musa ve Harun aleyhisselamların sevaplarının bir misli ona verilir. Şimdi normalde bu hadis-i şerife baktığımız vakit akılla zahiri bir münafat görünüyor. Görünüşte bir terslik var. Nasıl? Çünkü içinde peygamber olmayan bütün insanlar toplansa Hazreti Musa aleyhisselam etmez. Herhangi bir peygamber etmez. Bu bizim ehl-i sünnet itikadımıza göre kabul ettiğimiz bir şey. Bütün insanları toplayın, içinde peygamber yok ama herhangi bir peygamber etmezler bunlar. Fakat Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki şu duayı kim filan vakitte okursa ona hem Musa hem Harun Aleyhisselamların sevaplarının bir misli verilir diye buyuruyor. Görünüşte bir münafat. Üstadımız bunun izahını öyle mükemmel yapıyor ki Cenab-ı Hak ebediyen razı olsun. Biz Musa ve Harun Aleyhisselam'ın sevabını kendi zihnimizde ne kadar tasarlıyorsak, ne kadar kabul ediyorsak, bizim bildiğimiz makamları kadar bir makamı Allah bize verecek. Özetle böyle bir cevap veriyor sanırız. Yani Musa ve Harun Aleyhisselam'ın sevaplarının kendisi değil, bizim zihnimize tasarladığımız makamları kadar bize makam verecek, sevap verecek. Yani hakikati diyelim 1 trilyon sevapları varsa, biz 10 biliyorsak, bize verilecek 1 trilyon sevap değil, 10 sevap bize verilecektir. Üstadımızın izahı bu. Ve bu izahın yapıldığı yerin sonunda üstadımız çok mükemmel bir şeyle bağlıyor. Madem Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam ismi azama mazhardır ve her ismin azami mertebesine mazhardır, öyleyse o zat bazen bir tek tesbihten aldığı feyiz ve sevap ve makam, bir peygamberin ömrü boyunca kazandığı sevap, feyiz ve makamdan fazla olabilir. Şimdi arkadaşlar, Peygamber Aleyhisselam, şimdi biz burada bir karınca gibiyiz, güneşin büyüklüğünü tartamıyoruz. Ama kendisi güneşler güneşi mesabesinde, şems-i şumus mesabesinde olduğundan dolayı, daha yüksek mertebede olduğundan dolayı Musa Aleyhisselam'ın da Harun Aleyhisselam'ın da sahip peygamberlerin de makamlarını Allah'ın izniyle müşahede edebilecek bir yükseklikte. Şimdi şu duayı kim filan vakitte okursa ona Musa ve Harun Aleyhisselam'ın sevaplarının bir misli verilecektir ifadesi doğrudan doğruya keyfiyet ve külliyet itibariyle Hazreti Muhammed Aleyhisselam içindir. Bizim için ise zihnimizin alabildiği, ruhumuzun kabul ettiği makamları neyse o makam ve sevap kadar bize veriyor. Bir trilyonun ancak 10 tanesini biz biliyoruz, bize 10 verecek. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın onların 1 trilyonluk sevabının tamamını bildiğinden dolayı, idrak ettiğinden dolayı, ihata ettiğinden dolayı tamamı ona verilecektir. E şimdi bir tek duayla, bir tek tesbihle, bir tek hamd ve ibadetle bir peygamberin ömrü boyunca kazandığı sevabı Hazreti Muhammed Aleyhisselam kazanıyorsa, bütün insanlar toplansa bunun sevabı nasıl ihata etsin? Bütün insanlar toplansa bir Hazreti Musa Aleyhisselam'ın sevabını idrak edemiyorsa ve bir tek tesbihten Hazreti Musa Aleyhisselam'ın sevabını kazanan Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi bir mükemmel mümtaz şahsiyet varsa onun sevabını biz nasıl tartabiliriz? Allahu Ekber. Şimdi şu üstadımızın bu meseleyi nasıl bir ifadeyle bağladığına bir bakalım. İşte ey Müslüman arkadaşlar, işte ey Müslüman, senin ruzi mahşerde böyle bir şefiin var. Bu şefiin şefaatini kendine celbetmek için sünnetine ittiba et. Cenab-ı Hak o Zat-ı Resul'ün, o Zat-ı Kibriya'nın şefaatini nail eylesin. Şimdi Allah'ın salatu selamına mazhar olmuş, Allah'ın duasına mazhar olmuş, Cenab-ı Hakk'ın iltifatına mazhar olmuş böyle bir zat var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bütün melekler ona salatu selam ediyor. Bütün müminler ona salatu selam ediyor. Bütün kazandıkları sevaplar onun defteri mizanına giriyor. Ve böyle bir zat, böyle bir zat, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda yaptığı bütün duaları Allah rahmetiyle kabul ediyor. Ve böyle bir zatın da mahşerde bizim şefiğimiz olduğu hususunda hem hadis-i şerifler var, hem de çeşitli rivayetler var. Şimdi biz bir bilinmeze doğru gidiyoruz. Bir karanlığa doğru gidiyoruz. Mahşere doğru yol gidiyoruz ama mahşerin ne olduğunu da bilmiyoruz. Hesap gününün çetin olacağını biliyoruz ama nasıl olacağını bilemiyoruz. İşte böyle bir yerde bizi bekleyen oranın sultanı gibi, oranın eşrafı gibi bir zat var. Ve bu zat Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. İşte ey Müslüman, senin ruzi mahşerde, mahşer gününde böyle bir şefiin var. Bu şefiin şefaatini kendine celbetmek için sünnetine ittiba et. Sünnetine ittiba edenlere inşallah Peygamber Aleyhisselam'ın şefaati ulaşacaktır. Cenab-ı Hak şefaatine nail edenlerden eylesin inşallah. Şimdi bu akşamın bir yönü duadır dedik. Ve duayla alakalı üstadımızın 24. mektuptaki duayla alakalı bahsini okuduk. İkinci yönü de tövbe ve istiğfardır. Hazzel beşer günahlar işliyoruz. Hazzel beşer hatalar işliyoruz. Ama bu hatalar, bu kusurlar, bu günahlar neticesinde kul olarak Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği onun rahmetine, merhametine iltica etmektir. Tövbe ve istiğfar etmektir. En büyük günah sayılan hangi günahsa bunu işleyen bir insana da tövbe kapısı açıktır. Çünkü arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın dergahından başka bir dergah yok. Onun kapısından başka bir kapı mevcut değil. Öyleyse Allah rahmetiyle o kapıları müminlere, insanlara sonuna kadar açacaktır. Üstadımız Mesnevi Nuriye'de 4 hastalığı anlatıyor. Bu hastalıktan birisi de yeis ve ümitsizliktir. Ümitsizliğin hastalığının da tedavisini tövbe ve istiğfar olarak veriyor. Burayı okuyalım sizden. Arkadaş, amele ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar. Amale ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar. Yeise düşer. Böyle bir meyusun gözüne, dini meselelere münafi, edna ve zayıf bir emare, kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin sayıkasıyla ilan-ı isyan ederek İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh, amale muvaffak olamayanlar, yeise düşmemek için şu ayete müracaat etsin. Hani üstadımız bir hekim ama öyle bir hekim ki hem hastalığı mükemmel teşhis ediyor hem hastalığa mükemmel manada bir ilaç veriyor. Hastalık şu: bir insan amele muvaffak olamadığı vakit, taate muvaffak olamadığı vakit, günah ve kabahat işlediği vakit ne yapıyor? Azaptan korkar ve yese düşer. Böyle bir meyusun, böyle bir ümitsizin gözüne dini meselelere münafi, edna ve zayıf bir emare, kocaman bir bürhan görünür. Üstadımız ikinci lemada, her bir günah içinde küfre girecek bir yol vardır ifadesini kullanıyor. Günahlar insanı kafir etmez. günahlar insanı kafir etmez. Fakat her bir günah insanı küfre götürebilecek bir yol derecesindedir. İnsanın izahını yapıyor. Mesela cehennem azabını intihac edecek, cehennem azabını netice verecek bir kabahati, bir kusuru işleyen bir adam, cehennemin olmadığına, ahiretin olmadığına dair küçük bir emareyi yakalasa, küçük bir emareyi, delili elde etse, kocaman bir delil gibi, bir bürhan gibi yapışır, öyleyse ahiret yoktur dedirtmeye doğru gitmeye başlar. Şimdi birisi gel diyor ki, kardeşim sen niye ağlıyorsun? Ya ben günah işledim, cehenneme doğru gidiyorum. Cehennemden korkma canım. Yani cehenneme gidip de geri dönen var mı ki biz inanalım? Ahirete gidip de kafası kırılıp da dönen var mı ki biz inanalım gibi, hakikaten delil bile olmayan zayıf bir emareyi ne yapıyor? Kocaman bir bürhan gibi, bir delil gibi onu tutar, yapışır, hakikaten der. Öldükten sonra dirilme diye bir şey yoktur demeye doğru gider. Günah işleyen bir adam kafir olmaz. Ama o işlediği günah cehennemin inkarına vesile olacaksa, cehennemi inkar etmek de küfür olduğundan dolayı bu insan ne yapar? Günahkar iken Allah muhafaza küfür yoluna doğru zihap etmeye başlar. Demek ki psikolojik bir şey arkadaşlar. Bir hata diğer hatalar ne yapar? Tetikleyebiliyor. Geçen başka bir yerde de yine aynı şekilde ifade ettik. Peygamber Aleyhisselam'ın bir duası var. Ya Rabbi beni borçlu olmaktan muhafaza buyur diye. Sahabeler demişler ki, Ya Resulallah, borçlu olmanın ne zararı var? Peygamber Aleyhisselam buyurmuş ki, borçlu insan yalan söyler. Çok enteresan bir şey. Borçlu insan yalan söyler. Şimdi demek ki bakın, borçlu olmak haddi zatında çirkin bir şey değil. Herkesin her zaman muhtaç olduğu bir hadise. Fakat o bir günaha tetikleyebilecek bir duruma insanı götürebiliyor. Yalan söyleyebilecek bir duruma gelebiliyor. Ve bunu hepimiz bir şekilde müşahede etmişiz. Ya şahsımızda ya da başkalarında. Dolayısıyla burada günah işlediğimiz vakit hemen bir tövbeyle, bir istiğfarla biz bunu izale etme yoluna gitmemiz lazım. Eğer izale etmezsek mümin olarak biliyoruz ki şu günah bizim başımızı ciddi manada ağrıtacak. Tövbe etmeyen insanlar başı da ağrımasın diye cehennemi, ahireti, hesap gününü inkar edebilecek kadar ileri gidebilir. Dolayısıyla o günah insanı kafir etmemekle beraber insanı küfre götürebilecek bir yol olabiliyor. Böyle bir ümitsizin gözüne dini meselelere münafi, edna ve zayıf bir emare kocaman bir bürhan görünür. Kocaman bir delil görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin saykasıyla ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Allah muhafaza. Binaenaleyh, amale muvaffak olamayanlar yeyse düşmemek, ümitsizliğe düşmemek için şu ayete müracaat etsin. Şimdi maddi hastalıkların tedavisi bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın izniyle, rahmeti ve inayetiyle istif edilmiş. Hangi maddi hastalık varsa Cenab-ı Hak ilacını şu dünyanın büyük eczanesine koymuştur. Terkiplerle, çeşitli yöntemlerle bu ilaçlar bulunabilir. Aynı şekilde manevi hastalıklarımız da vardır. Manevi hastalıklara maruz kalıyoruz. Manevi hastalıkların tamamının da ilacını Allah Kur'an'ında, kelamında bize göstermiştir. Nasıl ki maddi hastalık olduğu vakit tabibe gideriz, doktora gideriz, aynı şekilde manevi hastalık olduğu vakit de manevi tabiplere gitmek durumundayız. İşte bu manevi tabiplerin en başında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam var. Enbiyalar var, büyük zatlar var. Şu anda eserini okuduğumuz Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bu tabiplerden birisi. Ve bize ifade ediyor ki, böyle bir ümitsizliğe girdiğiniz vakit, böyle bir yeis hastalığına tutunduğunuz vakit, bunun ilacı Kur'an-ı Kerim'in büyük eczanesindeki şu ayettir. Ayeti okuyorum. Kul, de ki, Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey kendi nefislerine zulmeden müminler. insanlar. La taknatu min rahmetillah. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit kesmek büyük günahlardandır. Niye? İnna Allaha yaghfiru zunube cemian. Çünkü Cenab-ı Hak bütün günahları affedicidir. Affetmeye kadirdir. İnnehu huvel gafurur rahim. Şüphesiz Cenab-ı Hak gafurdur ve rahimdir. Şimdi Cenab-ı Hakk'a karşı işlediğimiz günahları Cenab-ı Hak nasıl sileceğimizi, nasıl bertaraf edeceğimizi, o yükü nasıl sırtımıza atacağımızı bizzat kendisi ifade buyuruyor. Ey insanlar, siz sırtınıza bir yük mü aldınız? Bir günah mı işlediniz? Bir kabahat mı işlediniz? Evet. Korkmayın, titremeyin. Gelin rahmet kapıma teveccüh edin. Rahmet kapımı ihlasla, samimiyetle, saffetle çalın. Size rahmet kapımı sonuna kadar açacağımı göreceksiniz. Tarihte arkadaşlar çok böyle fasık ve toplumda istenmeyen insanların samimi bir tövbeyle Cenab-ı Hak tarafından nasıl inayetine mazhar olduklarını da Kur'an-ı Kerim'de tövbe-i nasuh diye buyuruyor. Nasuh diye çok sefi bir insan var ama samimi bir tövbeyle Cenab-ı Hak ona rahmetini oluk oluk ne yapmış yağdırmış. Ve Allah onu methediyor. Çok fasık bir insan. Fudayl isminde bir zat var tarihte. Fudayl. O bölgenin, o beldenin en böyle mahir hırsızı. Acayip bir hırsız. Bir gün kendisi bir duvara atlamış. Duvardan da bir yere atlayıp oradan da bir şeyler hırsızlayacak o niyetle gitmiş. Oradan birisi sesli bir şekilde Kur'an okuyor. Rabbine dön. Rabbine dönme zamanın gelmedi mi ayetini okuyunca Rabbim sana dönüyorum diye tövbe ediyor. Duvardan atlayacak. Duvarın bu tarafına değil bu tarafına atlayıp samimi, safi bir kalple, hissiyatla Cenab-ı Hakk'a iltica edince öyle diyorlar zamanının en büyük kavşağından velilerinden olmuş. Ya. Arkadaşlar dolayısıyla biz ne kadar büyük günah işlersek işleyelim, kusurlarımız ne kadar büyük olursa olsun kesinlikle bunlar bizi korkutmasın. Cenab-ı Hakk'a iltica etmekle saffeti kalple inşallah Cenab-ı Hak bütün bunların hepsini silmeye kadirdir. Hatta yubeddillahu seyyiatim hasene sırrıyla ehli tasavvufun yaptığı bir izah var. Günahlar kadar Allah bize sevap da verir. Samimi ve safi bir ihlas, ihlasla yaptığımız tevbeyle inşallah, istiğfarla. Ya ne kadar günah işlemişiz? 10 birim mi? Allah 10 birimde bize sevap verecek diye ifade eden alimler de var. Keyfiyetini Allah bilir. Ama en azından üstadımızdan şunu biliyoruz, şunu duymuşuz, şunu okumuşuz. Nihayetsiz kabiliyeti şer, nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap eder tövbeyle, istiğfarla. Hazreti Ömer, İslam'dan evvel ne kadar İslamiyet'e zararlıysa, İslam'dan sonra o kadar faydalı oldu. Bu manada tarihte çok verilecek örnekler, misaller mevcut. Dolayısıyla nihayetsiz kabiliyeti şerrimizi, nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap ettirmek için safi, samimi bir ihlas ve tövbe lazım. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin hepimizi inşallah. Şimdi üstadımızın beni eski saitten yeni saide döndüren şu vakayı temsil edin ne dediği bir yer var. Onu da okuyup dersimizi noktalayalım inşallah. Ey dünya perest! Ey dünya perest! Ve hayat-ı dünyeviyeye aşık ve sırr-ı ahsen-i takvimden gafil insan. Dünyaya aşık olan ve ahsen-i takvim sırrına göre yaratılmış olduğundan gafil olan insan. Şu hayat-ı dünyeviyenin hakikatını bir vakayı hayaliyede eski sait görmüş, onu yeni saide döndürmüş olan şu vakayı temsiliyeyi dinle. Üstadımız kendisi için eski sait ve yeni sait dediği iki dönemi bize bildiriyor. Eski saitten yeni saide kendisini döndürmüş olan şu vakayı temsiliyeyi dinletiyor. İnşallah Cenab-ı Hak şu dersi, şu okuyacağımız yeri bizim hakkımıza da eski ve yeni döneme vesile olacak, eskiden yeni döneme bizi inkılap bitirecek bizi döndürecek bir vesileye inşallah bizi götürür. İnşallah. Dua ederim. Safi, samimi bir ihlasla inşallah duayla. Gördüm ki ben bir yolcuyum. Gördüm ki ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum. Yani gönderiliyorum. Seyidim olan zat bana tahsis ettiği 60 altından tedricen birer miktar para veriyordu. Ben de sarf edip pek eğlenceli bir hana geldim. O handa bir gece içinde 10 altını kumara mumara, eğlencelere ve şöhretperestlik yoluna sarf ettim. Sabahleyin elimde hiçbir para kalmadı. Bir ticaret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan elemler, günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden ben o hazin haletteyken orada bir adam peyda oldu. Bana dedi, bütün sermayeni zayi ettin, kaybettin. Tokata da müstahak oldun. Gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin. Fakat aklın varsa tövbe kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek baki kalan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lazım olacak bazı şeyleri al. Baktım nefsim razı olmuyor. Arkadaşlar, biz akıl ve kalpten, vicdandan ibaret bir varlık olsak işimiz çok kolay. Çünkü akıl da bunu ister, vicdan da bunu ister, kalp de bunu ister. Ama bizde amansız bir düşman var. Bazen aklımıza da, kalbimize de, ruhumuza da ciddi manada hakimiyet kuran bir nefis taşıyoruz. Senin en zararlı düşmanın içindeki nefsindir diye pensem buyuruyor. Böyle bir düşmanı Allah içimize koymuş imtihan için. Ta ki o bir şey söylesin, biz dinlemeyelim, terakki edelim. O bir şeyleri istemesin, biz onun rağmına yapalım, terakki edelim. Yani nefsin bize verilmesi bizim terakkimiz içindir, tedenni için değildir. Aynı şekilde harici alemde şu nefsi emmaremizi devamlı işleten ve ona emir veren bir şeytan var. Dolayısıyla bunlar devamlı üstadımızın tabiriyle ahize ve nakile gibi birbirleriyle ne yapıyorlar? Muhabere ediyorlar. Birbirlerinden bilgi alıyorlar. Birbirlerine komut veriyorlar. Daha doğrusu devamlı şeytan veriyor. Şimdi bu zat geliyor, sen şu kadar altınını kumarda sarf ettin diyor. Perişan ettin, mahvettin diyor. Ticaret için elinde para doğru dürüst kalmadı diyor. En iyisi gel tövbe et. Tövbe kapısı da açıktır. Bundan sonra sana verilenin yarısını muhafaza et ihtiyat için. Baktım nefsim razı olmuyor. Hakikaten nefsimize bir soralım. Günde 12 saati ibadet için, ahiret için. Kemal abi ne diyorsun?
Çok zor.
Zor değil mi? Ya aslında zor değil de. İşte nefis. Şimdi bu muhatap olan zat biraz daha işi ehvenleştiriyor. Üçte birisini dedi, ona da nefsim itaat etmedi. Yani günde 8 saati ahiret aksesi olarak bir seccadeye bir mecide atıyor, nefsim itaat etmiyor. Sonra dörtte birisini dedi, 6 saat, baktım nefsim müptele olduğu adetini terk edemiyor. O adam hiddetle yüzünü çevirdi, gitti. Birden o hal değişti. Baktım ki ben tünel içinde sükut eder gibi bir süratle giden bir şimendifer, bir tren içindeyim. Telaş ettim. Fakat ne çare ki bir tarafa kaçılmaz. Şu zaman tünelinden arkadaşlar, şu zaman treninden hiç kimse ne bir saniye ileriye ne de geriye gidemez. Ne sağa ne de sola tepenemez. Garayipten olarak o şimendiferin trenin iki tarafında pek cazibedar çiçekler, leziz meyveler görünüyordu. Ben de akılsız acemiler gibi Onlara bakıp elimi uzattım. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çalıştım. Fakat o çiçekler ve meyveler dikenli mikenli mülakatında elime batıyor, kanatıyor. O çiçeklere dokunduğum vakit elimi kanatıyor. Şimendifer'in trenin gitmesiyle müfarakatından elimi parçalıyorlar. Bana pek pahalı düşüyorlardı. Birden Şimendifer'deki bir hademe dedi, 5 kuruş ver, sana o çiçek ve meyvelerden istediğin kadar vereceğim. 5 kuruş yerine elin parçalanmasıyla 100 kuruş zarar ediyorsun. Hem de ceza var, izinsiz koparamazsın. Birden sıkıntıdan ne vakit tünel bitecek diye başımı çıkarıp ileriye baktım. Gördüm ki tünel kapısı yerine çok delikler görünüyor. O uzun şimendiferden o deliklere adamlar atılıyorlar. Ya dalını böyle o tünelden delikler var ve adamlar da o deliklerden atılıyorlar. Bana mukabil bir delik gördüm. İki tarafında 2 mezar taşı dikilmiş. Merak ile dikkat ettim. O mezar taşında büyük harflerle Said ismi yazılmış gördüm. Şimdi kafamızı bir kaldıralım. Şu trenden bir ileriye bakalım. Herkes kendisi için ne görecek? Böyle bir çukur görecek. Eşilmiş ve bizi bekliyor. Üzerinde de isim yazılıyor. Herkes bunu görecek. Şimdi bunu gören bir insan hala o çiçekli miçekli şeylere iltifat edebilir mi? Kalbini onlara bağlayabilir mi? Bunu yapacağı tek şey varsa o çukura nasıl hazırlanabilirim, o dengeyi nasıl kurabilirim diye devamlı ona göre çalışmak. İşte peygamberler bunlar için geliyor. İşte aramızda bulunan kaydı mürşitler, büyük zatlar hep bize bunu ihtar ediyor. Siz bir yola doğru gidiyorsunuz. Bu yoldan kaçmak mümkün değil. Öyleyse ona göre hazırlanın. Bir mümin ölümden korkmaz. Çünkü ölüm bizi Allah'a götürür. Şu dünya zindanından cennet bostanlarına götüren bir yoldur. Fakat bir mümin şundan korkar. Acaba ben oraya göre ona yakışır şekilde kendimi hazırlayabildim mi? Bizim korkumuz budur. Yoksa ölümden bir mümin olarak biz korkmuyoruz, korkmamalıyız. Ama oraya hazırlıklı olup olmamamız hususunda da ciddi manada bizim endişe taşımamız icap ediyor. Çünkü öyle bir imtihandayız ki arkadaşlar, bu imtihanın bütünlemesi yok. Üniversitede okurken, daha doğrusu çalışırken, talebelerimizi imtihan ediyoruz. Final imtihanı yaptık. Talebenin birisi sadece ismini, numarasını yazdı. Geldi bembeyaz bir kağıt bana verdi. Abdülhamid. Önüme bıraktı. Talebeler de bizi hakikaten severdi. Biz de seviyorduk onları. Bir abi gibi biliyorlardı bizi. Dedim sen çalışmadın mı? Hocam dedi bu işin bütünlemesi var dedi. Bir taraftan bozuldum. Bir taraftan da hak verdim. Bütünlemesi olunca adam tekrar gelecek. Puanını alıp gidecek. Hemen oradan buraya Cenab-ı Hak intikal ettirdi. Öyle bir imtihandayız ki bu imtihanın bütünlemesi yok. Bir defa Azrail Aleyhisselam, geç orada biz Azrail Aleyhisselam vazifesini görmüyoruz ama kağıtları topluyoruz. Bir defa Azrail Aleyhisselam bizim hayat kağıdımızı aldı mı, ömür kağıdımızı aldı mı, imtihan kağıdımızı aldı mı, bunun geri dönüşü olmaz.